Uygarlık, Din ve Toplum, Sigmund Freud, 4. Kaset, 1. Yüz. Amacı engellenen cinsel içgüdülerin ilk ama en güzel örneğini çocuklardaki libido gelişiminde gözleriz. Çocuğun ebeveynlerine ve kendisine bakan insanlara yönelik duyguların tamamı çocuğun cinsel dürtülerine dışa vurum kazandıran arzulara kolayca dönüşür. Çocuk bu sevgi nesnelerinden bildiği her türden sevgi işaretini bekler. Onları öpmek, onlara dokunmak, bakmak ister. Cinsel organlarını görmek, tuvalette yanlarında olmak ister. Evlenmeden her ne alıyorsa annesiyle veya dadısıyla evlenmeyi, babasına bir çocuk vermeyi vaat eder. Doğrudan gözlemler kadar sonradan çocukluğun kalıntıları üzerinde yapılan analitik incelemede sevgi, kıskançlık duygularıyla cinsel dürtülerin birbirleriyle tam anlamıyla kaynaştığını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyar ve çocuğun hangi temel yoldan sevdiği kişiyi henüz yeterince merkezlenmemiş, yani cinsel organlar üzerine toplanmamış cinsel eğilimlerin nesnesi yaptığını gösterir. Cinsel teorisi üzerine 3 deneme 1905'de ÖFD 8. Çocuğun tipik durumlarda Oidipus kompleksi biçimini alan bu ilk sevgi düzenlemesi bildiğimiz kadarıyla gizlilik evresinin başından itibaren bir bastırma dalgasına yenik düşer. Arta kalan haliyle bu, aynı kişilere yönelik olarak ama artık cinsel olarak değerlendirilmeyen arı bir sevecen duygusal bağ olarak kendini gösterir. Ruhsal yaşamın derinliklerini aydınlatan psikanaliz, çocukluğun ilk yıllarındaki cinsel bağların da bastırılmış ve bilinçsiz olsa da varlığını sürdürdüğünü göstermekte güçlük çekmez. Psikanaliz bize sevecenlik duygusu olarak gördüğümüz her şeyin söz konusu kişiye, daha doğrusu o kişinin prototipine veya imagosuna yönelik tamamen tensel bir nesne bağının varisi olduğuna dikkat etme cesareti verir. Gerçekten de belli bir olayda tamamen cinsel içerikli olan bu eski akımın bastırma eşliğinde mi devam ettiğini yoksa tüketildiğini mi özel bir inceleme yapmaksızın anlayamayız. Daha kesin konuşmak gerekirse, bu alt akımın potansiyel olarak varlığını hala koruduğu ve her zaman için enerjiyle yüklenerek gerileme yoluyla tekrar aktif duruma geçebileceği açıktır. Tek sorun ki buna her zaman cevap veremeyiz, o anda sahip olduğu enerji yüklemesinin ve etki gücünün derecesidir. Bu bağlamda iki hata kaynağından, bastırılan bilinç dışının önemini küçümseme hatasından ve normal olanı tamamen patolojik, hastalıklı olanın standartlarına göre değerlendirme hatasından kaçınmak için aynı ölçüde dikkatli olmak gerekir. Bastırılan şeylerin derinliklerine inmeyen veya inemeyen bir psikoloji, sevecen duygusal bağları cinsel amaçlı dürtülerden kaynaklanmış olsalar bile cinsel amacı olmayan dürtülerin bir dışa vurumu olarak değerlendirir. Yorum açısından düşmanlık duygularının biraz daha karmaşık olduğuna kuşku yok. Bu tür bir amaç sapması için metapsikolojinin gereklerine uygun bir tanım vermek biraz zor olsa da bu dürtülerin söz konusu cinsel amaçlarından saptırıldığını söylemekte haklıyız. Dahası amaçları engellenen içgüdüler özgün cinsel amaçlarından bazılarını her zaman korur. Sevecen bir düşkün, bir arkadaş veya hayran bile sadece aziz pole özgü anlamda sevilen kişiyle fiziksel yakınlığı ve onu görmeyi arzular. İstersek bu amaç sapmasında cinsel içgüdülerin yüceltilmesinin başlangıcını görebilir veya öte yandan yüceltmenin sınırlarını biraz daha uzağa koyabiliriz. Amacı engellenen cinsel içgüdüler engellenmemiş olanlar karşısında daha büyük bir işlevsel avantaja sahiptir. Bunlar gerçek anlamda tam bir duyum yetileri olmadığı için kalıcı bağlar yaratmaya özellikle uygundur. Buna karşılık doğrudan cinsel olan içgüdüler her doyuruluşlarında enerji kaybeder ve cinsel libidonun yerinden birikimi için tazelenmeyi bekleme ihtiyacı duyar. Dolayısıyla bu bekleme arasında nesne değişebilir. Engellenen içgüdüler engellenmemiş olanlarla her dereceden kaynaşma yeteneğine sahiptir. Tıpkı engellenmemiş içgüdülerden kaynaklanmaları gibi kolayca onlara dönüşebilirlerdi. Öğretmenle öğrenci, müzisyen ile dinleyici arasındaki özellikle de kadınlar durumunda duyulan takdir ve hayranlık duygularına dayalı arkadaşça yapıdaki duygusal ilişkilerde erotik arzuların nasıl kolayca geliştiği çok iyi bilinmektedir. Molière'in "Beni Yunan aşkına öpünüz" ile kıyaslayın. Quoi, monsieur c'est du grec? Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Les femmes savantes. 3-5. Aslında amaçsız başlayan bu türden duygusal bağların gelişimi birçok durumda cinsel nesne seçimine giden yolu hazırlar. From a Guide to Griffin von Zinzenwort 1910 adlı eserinde Pfister, yoğun bir dini bağın bile tutkulu bir cinsel heyecanın ne kadar kolay dönüşebileceğine ilişkin son derece net ve düzenli rastlanan bir örnek verir. Öte yandan kendi içinde kısa ömürlü olan dolaysız cinsel dürtülerin de kalıcı ve arı sevecen bir bağa dönüşmesi son derece yaygın bir şeydir. Tutkulu bir aşk evliliğinin devamı da büyük ölçüde bu sürece dayanır. İç veya dış engeller cinsel amaçları ulaşılmaz kıldığı zaman amaçları engellenen cinsel dürtülerin dolaysız cinsel dürtülerden kaynaklandığını görmek bizi elbette şaşırtmaz. Gizlilik evresindeki bastırma bu türden bir içsel engeldir. Daha doğrusu içselleşen bir engeldir. İlker kabile babasının cinsel hoşgörüsüzlüğü nedeniyle oğullarını cinsel perhize ve böylece amacı engellenen bağlara zorladığını, buna karşılık cinsel haz özgürlüğünü kendine sakladığını ve bu yolla bağsız kaldığını söylemiştik. Grubun dayandığı bütün bağlar amacı engellenen içgüdü yapısına sahiptir. Böylece sıra dolaysız cinsel içgüdülerle grupların oluşumu arasındaki ilişkiyi ele alan yeni bir konunun tartışmasına geldi. D. Son ifadeler, grupların oluşumu açısından dolaysız cinsel dürtülerin elverişsiz olduğunu görmemize giden yolu hazırlamış olacaktır. Ailenin gelişim tarihinde cinsel sevgiye dayalı grup ilişkilerinin, grup evliliklerinin de olduğu doğrudur. Ama ego için cinsel sevgi daha çok önem kazandıkça, örgensel hedefin doğasının da öngördüğü gibi iki kişiyle, una cum una sınırlanması da daha bir ivedilik kazanmıştır. Çok eşlilik eğilimlerinin birbiri ardı sıra nesne değiştirerek doyum bulmakla yetinmesi gerekmiştir. Cinsel doyum amacıyla bir araya gelen iki insan baş başa kalmaya çalıştıkları ölçüde sürü içgüdüsüne, grup duygusuna karşı gelmektedir. Birbirlerine ne kadar aşıklarsa birbirlerine de o kadar yeterli olurlar. Grubun etkisini reddedişleri utanma duygusu kılığında ortaya çıkar. Seçilen cinsel nesneyi grup bağından uzak tutmak için en aşırı kıskançlık duyguları devreye sokulur. Ancak sevgi ilişkisindeki sevecenlik etkeni, yani kişisel etken yerini tamamen tensel, cinsel etkene bıraktığı zaman iki insanın başkalarının karşısında sevişmesi ya da cümbüşlerde olduğu gibi gruplarda aynı anda cinsel eylem mümkün olur. Ama bu noktada cinsel ilişkilerde önceki bir evreye gerileme ortaya çıkmıştır. Bu aşık olmanın henüz bir rol oynamadığı Bernard Shaw'un aşık olmanın bir kadınla diğer arasındaki farkı fazla abartma olduğu yolundaki klişe özdeyişi anlamında bütün cinsel nesnelerin eşdeğerde görüldüğü bir dönemde gerilemedir. Erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkilerde aşkın çok daha sonra ortaya çıktığına ilişkin bolca gösterge vardır. Dolayısıyla cinsel aşkla grup bağları arasındaki karşıtlık da sonradan ortaya çıkan bir gelişmedir. Bu varsayım ilkel aile mitimizle çelişiyor gibi gözükebilir. Çünkü her şeyden önce biraderler çetesini düşündüğümüz gibi babalarını öldürmeye iten şey annelerine ve kız kardeşlerine duydukları sevgidir. Bu sevginin aşkın bölünmemiş ve ilkel, yani sevecen tensel duyguların bir birleşimi olduğunu görmek zor değil. Ama biraz daha düşününce bu itirazın teorimizi doğruladığı anlaşılır. Her şeyden önce baba katline yönelik tepkilerden birisi totemilik dış evlilik kurumuydu. Yani ailedeki çocukluktan itibaren sevilen kadınlarla cinsel ilişkilerin yasaklanmasıydı. Bu yolla erkeğin sevecenlik duygularıyla tensel, cinsel duygular arasında günümüzde bile erotik yaşamında varlığını sürdüren bir kopma olmuştur. Bakınız Freud 1912 D.Ö.F.D.8. Bu dış evliliğin bir sonucu olarak erkekler cinsel ihtiyaçlarını yabancı ve sevilmeyen kadınlarla gidermek zorunda kalmıştır. Büyük yapay gruplarda, yani kilise ve orduda cinsel nesne olarak kadınlara yer yoktur. Erkekle kadın arasındaki aşk ilişkisi bu örgütlerin dışında kalır. Grupların erkek ve kadınlardan oluştuğu durumlarda bile cinsler arası ayrım hiçbir rol oynamaz. Grupları bir arada tutan libidonun eşcinsel mi yoksa karşı cinsel yapıda mı olduğu sorusunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü libido cinslere göre farklılaşmamıştır ve libidonun örgensel örgütlenmesinin amaçlarını kesinlikle dikkate almaz. Diğer açılardan kendini gruba kaptıran bir insanda bile dolaysız cinsel dürtüler bireysel etkinlikten birazını korur. Fazla güçlenmeleri halinde bu dürtüler her türlü grup oluşumunu çökertir. Katolik kilisenin rahiplerinden bekar kalmalarını isteyebilmek için çok iyi nedenleri vardır. Aşk sık sık rahipleri bile kiliseden ayırmaya zorlamıştır. Aynı kiliseden kadınlara duyulan aşk, ırk, ulus ve sınıf sistemindeki grup bağlarını da çökertir ve böylece uygarlaşmada etkili olan önemli bir etken yaratır. Eşcinsel sevginin engelsiz cinsel dürtüler şeklini alması halinde bile grup bağlarına daha elverişli olduğu kesin gözüküyor. Bu açıklaması bizi konudan çok uzaklaştıracak ilginç bir olgudur. Psikonevrozlar üzerindeki analitik inceleme, semptomlarının bastırılan ancak etkinliğini koruyan dolaysız cinsel dürtülere dayandığını göstermiştir. Bu formülü ya da tam anlamıyla başarılı olmayan veya bastırılan cinsel amacın dönüş yolunu hazırlayan bir ketlemeye uğrayan amacı engellenmiş dürtülere dayandığını göstermiştir. İfadesini ekleyerek tamamlayabiliriz. Nevrozun kişiyi asosyal, toplum dışı kılması ve onu bildik grup oluşumlarından uzaklaştırması bu açıklamaya uyar. Nevrozun grup üzerinde aşık olmayla aynı çözücü etkiye sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan öyle gözüküyor ki grup oluşumunun güçlü bir ivme kazandığı durumlarda nevrozlar azalabilmekte, hatta geçici süreyle de olsa ortadan kalkmaktadır. Nevrozla grup oluşumu arasındaki bu karşıtlığı tedavi amacıyla kullanmaya yönelik anlaşılır girişimler ortaya konmuştur. Mekanizmaları ve gerekçeleri aynen çakışmasa da günümüzdeki grup terapileri bu bağlamda düşünülebilir. S.B. Günümüzün uygar dünyasında dini yanılsamaların ortadan kalkmasına üzülmeyenler bile devrede oldukları sürece bu yanılsamaların nevroz tehlikesine karşı en güçlü korumayı sağladıklarını kabul edeceklerdir. İnsanları mistik, dini veya felsefi, dini tarikatlara ve topluluklara bağlayan bütün bağların her türlü nevrozun hileli çaresi olduğu da gözden kaçmayacaktır. Bütün bunlar da dolaysız cinsel dürtülerle amacı engellenenler arasındaki tezatla ilişkilidir. Nevrotik, kendi başına bırakıldığı zaman dışlandığı büyük grup oluşumlarının yerine kendi semptom oluşumlarını koymaya zorlanır. Kendi hayal dünyasını, kendi dinini, kuruntular sistemini kurar ve böylece insanlığın kurumlarını, dolaysız cinsel dürtülerin oynadığı egemen rolün açık bir kanıtı olan çarpıtılmış bir yoldan tekrarlar. Bakınız Totem ve Tabu 2. denemenin sonları ÖFD 14. Sonuç olarak ele aldığımız aşık olma, hipnoz, grup oluşumu ve nevroz durumları üzerine libido teorisi açısından karşılaştırmalı bir değerlendirme yapacağız. Aşık olmak söz konusu nesne kişinin narsistik ego libidosunun bir kısmını kendi üzerine çekerken dolayısıyla cinsel dürtülerle amacı engellenen cinsel dürtülerin aynı anda var olmasına dayanır. Bu sadece egoya ve nesneye yer veren bir durumdur. Hipnoz, bu iki insanla sınırlı olması açısından aşka benzer, ancak sadece amacı engellenen cinsel dürtülere dayanır ve nesneyi ego idealinin yerine koyar. Grup bu süreci çoğaltır, grubu bir arada tutan içgüdülerin yapısı ve ego idealinin yerine nesnenin konması açısından hipnoza benzer. Ama buna başlangıçta belki de nesne ile aynı ilişkiye sahip olmalarıyla mümkün olan bir diğer bireylerle özdeşim eklenir. Her iki durumda hipnoz ve grup oluşumu insan libidosunun evrimsel kökeninden miras kalan artıklardır. Hipnoz bir yatkınlık biçiminde, grup ise buna ek olarak dolaysız bir devam biçiminde. Dolaysız cinsel dürtülerin yerini amacı engellenen dürtülerin alması her iki durumda da ego ile ego ideali arasındaki ayrılığı körükler. Bu aşık olma durumunda başlayan bir ayrılıktır. Nevroz bu dizinin dışında kalır. Bu da insan libidosunun gelişimindeki bir özgünlüğe dayanır. Araya giren bir gizlilik dönemiyle dolaysız cinsel işlevin iki kez tekrarlanan başlangıcı. Bakınız Freud cinsellik teorisi üzerine 3 deneme 1905'de ÖFD 8. Bu anlamda aşık olma durumunda bulunmayan gerileme yapısına sahip olması açısından grup oluşumuna ve hipnoza benzer. Dolaysız cinsel içgüdülerden amaçları engellenen dürtülere geçişin tam anlamıyla başarılı olmadığı durumlar da ortaya çıkar. Bu gelişmeyi kaydettikten sonra egoya ulaşan içgüdü kısımlarıyla bastırılan, bilinç dışından kaynaklanan ve tamamen bastırılan diğer içgüdüsel dürtüler gibi dolaysız doyum bulmaya çalışan kısımlar arasındaki bir çatışmaya karşılık gelir. Nevrozlar içerik açısından olağan dışı ölçüde zengindir. Çünkü ego ile nesne arasında olabilecek her türlü ilişkiyi hem nesnenin korunduğu hem de terk edilerek ego içinde kurulduğu ilişkileri olduğu kadar ego ile ego ideal arasındaki çatışmalı ilişkileri de kapsar. Bir Yanılsamanın Geleceği 1927 Editörlük Notu Die Zukunft einer Illusion, Almanca basımlar, 1927 Leipzig, Viyana ve Zürich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 2. basım 1928, 1948 Gesammelte Werke, 14-325-80, İngilizce basımlar, The Future of an Illusion, 1928 Londra, Hogarth Press and Institute of Psychoanalysis, çeviri ve D. Robson Scott, 1961 Standard Edition, 21-1-56, 1928 versiyona dayanarak. Elinizdeki basım bazı editörlük değişiklikleriyle Standard Edition'dan alınmıştır. Bu çalışma 1927 baharında başlamış, Eylül ayında bitirilerek aynı yılın Kasım ayında yayımlanmıştır. Freud'un otobiyografik incelemesinde 1935 yılında eklediği son ek kısmında son 10 yıl içinde yazılarında ortaya çıkan anlamlı bir değişiklikten söz ediyor. İlgim, diyor, doğal bilimler, tıp ve psikoterapi alanlarında uzunca süren bir dolambaçtan sonra uzun zaman önce gençliğimde ancak yeni yeni düşünmeye başladığım bir dönemde beni cezbeden kültürel sorunlara dönüş yaptı. ÖFD 16. Bu arada geçen sürede bu sorunlara birkaç kez elbette değinmişti. Özellikle de Totem ve Tabu 1912-13 adlı çalışmasında, din konusunda yayımlanmış ilk çalışması Saplantılı Eylemler ve Dini Uygulamalardır. ÖFD 14. Ama yaşamının geri kalan bölümünde başlıca ilgi odağı olan incelemeler dizisine bir yanılsamanın geleceğiyle başlamıştır. En önemlileri arasında mevcut çalışmanın dolaysız devamı olan Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları 1930A bu ciltte, Yeni Giriş Derslerinin 1933A son bölümünü oluşturan Yaşam Felsefesi Tartışması, Einstein'a yazdığı Neden Savaş 1933B bu kitapta, başlıklı mektup ve son olarak 1934'ten itibaren üzerinde çalıştığı Musa ve Tek Tanrıcılık 1939A ÖFD 14 sayılabilir. İnsanla uygarlık arasındaki bu cildin önceki denemelerinde önemli bir tema olan karşıtlık bu çalışmanın ilk bölümlerinde de önemli bir rol oynuyor. Freud 2 yıl sonra bu konuya daha ayrıntılı yer verdiği Uygarlık ve Hoşnutsuzluklarında tekrar dönüyor. Otobiyografik incelemeye son ek 1935A başlıklı bölümde şöyle diyor. Bir geleceğin yanılsamasında din konusunda özünde negatif olan bir değerlendirme yaptım. Daha sonra konuya hakkını veren daha iyi bir formül buldum. Dinin gücünün içerdiği gerçekten, hakikatten geldiğini kabul etmeme karşılık bu gerçeğin nesnel değil, tarihsel bir gerçek olduğunu gösterdim. Bu formül Musa ve Tek Tanrıcılık'ta 3. deneme 2G kısım ayrıca ele alınmıştır. Özetle bir yanılsamanın geleceği Freud'un çağdaş toplumsal bir olgu olarak din üzerine yaptığı önemli bir çalışmadır. Dinin tarih öncesindeki, tarihteki ve psikolojideki derin kökleri Totem ve Tabu ile Musa ve Tek Tanrıcılık'ta daha yakından izlenmiştir. Freud'un aşağıdaki ifadesine kültür ile uygarlık arasında bir ayrım yapmayı reddediyorum ve neden savaşın sonlarına doğru söylediklerine dayanarak Almanca kultur teriminin doğru çevirisi konusunda pek kafa yormadık. Genel anlamda isim olarak uygarlık, sıfat olarak da kültürel demeyi uygun bulduk. Bir yanılsamanın geleceği. 1. İnsan belli bir kültürde uzun süre yaşayıp da bu uygarlığın nereden geldiğini ve hangi yoldan geliştiğini anlamaya çalışınca, diğer yöne de şöyle bir bakmaktan ve söz konusu uygarlığın gelecekte kaderinin ve geçireceği dönüşümlerin neler olduğunu sormaktan kendini alamıyor. Ama çok geçmeden böyle bir incelemenin değerinin ta başından itibaren çeşitli etkenlerle azaldığını görüyor. Her şeyden önce insan etkinliğini olanca kapsamıyla inceleyebilen çok az insan vardır. İnsanların çoğu kendilerini bunun tek bir alanıyla ya da birkaç alanıyla sınırlama ihtiyacı duyuyor. Ama insan geçmiş ve bugün konusunda ne kadar az şey biliyorsa geleceğe ilişkin yargısı da o kadar güvensiz olacaktır. Ayrıca özellikle bu tür bir yargıda bireyin öznel beklentilerin değerlendirilmesi zor bir rol oynaması da belki bir güçlük yaratıyor. Bu beklentiler ise kendi yaşantılarındaki salt kişisel etkenleri, mizacının veya yaşadığı başarı veya başarısızlıkların belirlediği şekliyle yaşama yönelik tutumundaki iyimserliğin derecesine bağlıdır. Son olarak genelde insanların kendi dönemlerini, değiş yerinde ise içeriğini değerlendiremeden naif olarak yaşamaları gibi ilginç bir olgu söz konusudur. Geleceği değerlendirmede belli bir bakış açısı kazandırabilmesi için kendilerini ilk önce bugünden uzaklaştırmaları, yani bugünün geçmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla uygarlığımızın muhtemel geleceği konusunda bir görüş ortaya koymaya kalkışan kişi, belirttiğim güçlükler kadar genelde her kehanete bağlanan belirsizliği de göz önüne alacaktır. Bundan kendi adıma çıkardığım sonuç, çok fazla büyük olan bu işten alelacele geri çekilmek ve genel yapı içindeki konumumu belirlediğim an dikkatimi çeken küçük bir toprak parçasına ulaşmaya çalışmak olacaktır. İnsan uygarlığı, ki bununla insan yaşamının hayvan statüsünden çıkmasını ve yabanilerin yaşamından farklı olmasını sağlayan bütün özelliklerini kastediyorum ve kültürle uygarlık arasında ayrım yapmayı reddediyorum, bilindiği gibi gözlemciye iki özellik sunar. Uygarlık bir yandan insanın doğa güçlerini kontrol etmek ve ihtiyaçlarını giderme amacıyla doğadaki zenginlikleri almak için kazandığı her türlü bilgi ve beceriyi, öte yandan da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve özellikle de mevcut zenginliğin dağılımını ayarlamak için gerekli olan her türlü düzenlemeyi içerir. Uygarlığın iki eğilimi birbirinden bağımsız değildir. Bunun birinci nedeni insanlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin mevcut zenginliğin mümkün kıldığı içgüdüsel doyum miktarından büyük ölçüde etkilenmesi. İkinci nedeni onun iş gücünden yararlanması veya onu cinsel nesne olarak seçmesi ölçüsünde bir insanın bir başka insanla ilişki içinde bir zenginlik işlevi görmesi. Üçüncü nedeni ise uygarlığın insanlığın evrensel çıkarının nesnesi olduğu düşünülse de her bireyin özünde uygarlığın düşmanı olmasıdır. İnsanların tecrit halinde yaşayamamalarına rağmen uygarlığın toplumsal yaşamı mümkün kılmak için kendilerinden beklediği özverileri ağır bir yük olarak görmeleri ilginçtir. Dolayısıyla uygarlığın bireylere karşı savunulması zorunludur. Düzenlemeleri, kurumları ve kuralları bu amaca yöneliktir. Bunlar sadece zenginliğin belli bir şekilde dağılımını değil, bu dağılımın korunmasını da hedefler. Gerçekten de doğanın fethedilmesine ve zenginliğin üretilmesine katkıda bulunan her şeyi insanın düşmanca dürtülerine karşı korumak zorundadır. İnsanlığın eserleri kolayca yok edilir. Bunları yaratan bilim ve teknoloji bunları yok etmek için de kullanılabilmektedir. Dolayısıyla insan, uygarlığın iktidar ve zorlama gereçlerini elde etmesini bilen küçük bir azınlığın direnen bir çoğunluğa empoze ettiği bir şey olduğu izlenimini edinir. Bu zorlukların uygarlığın kendi doğasında yatmadığını, şu ana dek gelişen kültürel biçimlerin kusurlarından kaynaklandığını varsaymak elbette doğaldır. Aslında bu kusurları göstermek de zor değildir. İnsanlığın doğa üzerindeki kontrolünü arttırma konusunda kesintisiz ilerlemeler kaydetmesine ve daha büyük ilerlemeler kaydetmesinin beklenebilmesine rağmen insan ilişkilerinin idaresinde de benzer bir ilerlemenin kaydedildiğini söylemek mümkün değildir. Ve tıpkı şimdi olduğu gibi geçmiş bütün çağlarda da birçok insan kazanılan az bir uygarlığın korunmaya gerçekten değer olup olmadığını kendi kendilerine sormuş olabilir. İnsan ilişkilerinde bir yeniden düzenlemenin mümkün olduğu düşünülebilir. Bu düzenlemeyi zorlamayı ve içgüdülerin bastırılmasını ortadan kaldırarak uygarlık karşısında duyulan hoşnutsuzluk kaynaklarını giderecek, böylece içsel uyumsuzluktan rahatsız olmayan insanlar kendilerini zenginliğin kazanımına verebilecek ve bu zenginliğin tadını çıkarabileceklerdir. Bu da altın çağı olacaktır. Ama bu tür bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkuludur. Öyle gözüküyor ki her uygarlığın zorlama ve içgüdüden vazgeçiş üzerine kurulması gerekiyor. Zorlamanın ortadan kalkması halinde insanların çoğunluğunun yeni zenginlikler kazanmak için gerekli işi üstlenmeye hazır olup olmayacakları bile belli değildir. Sanırım bütün insanlarda yıkıcı, dolayısıyla antisosyal ve antikültürel eğilimlerin bulunduğu ve bunların çok sayıda insanda toplumundaki davranışlarını belirleyecek kadar güçlü olduğu gerçeğini kabullenmek gerekiyor. Bu psikolojik olgu, insan uygarlığına ilişkin değerlendirmemiz açısından belirleyici bir öneme sahiptir. İlk bakışta uygarlığın özünün zenginlik kazanmak için doğanın kontrol edilmesinde yattığını, bu zenginliğin insanlar arasında uygun bir şekilde dağıtılması yoluyla karşı karşıya bulunduğu tehlikenin ortadan kaldırılabileceğini düşünsek de, vurgunun nesnel olandan ruhsal olana kaydığı görülür. Belirleyici sorun, insanlara empoze edilen içgüdüsel özveri yükünü azaltmanın, gerekli olan özverilerle uzlaşmalarını sağlamanın ve bu özverileri telafi etmenin mümkün olup olmadığı ve mümkünse ne ölçüde olduğudur. Tıpkı uygarlık işinde zorlamadan vazgeçmenin imkansızlığı gibi, kitlelerin bir azınlık tarafından kontrol edilmesinden vazgeçmek de imkansızdır. Çünkü kitleler tembeldir ve akıllı değildir. İçgüdüsel vazgeçişi sevmezler ve bunun kaçınılmazlığı konusunda tartışma yoluyla ikna olmazlar. Kitleyi oluşturan bireyler disiplinsizlik konusunda birbirlerine destek olur. Sadece kitlelerin lider olarak kabul ettikleri bireylerin etkisi sayesinde onları iş yapmaya özendirmek ve uygarlığın bağlı olduğu özverileri kabullenmelerini sağlamak mümkün olmaktadır. Bu liderlerin yaşamın gereklilikleri konusunda üstün bir içgörüye sahip ve kendi içgüdüsel arzularını kontrol edebilecek bir düzeye ulaşmış olmaları halinde her şey yolunda gider. Ama etkilerini kaybetmemek için kitleye, kitlenin kendilerine eğdiğinden daha fazla boyun eğmeleri gibi bir tehlike söz konusudur. Dolayısıyla iktidar gereçlerinden yararlanarak kitleden bağımsız olmaları zorunludur. Özetleyecek olursak, uygarlığın düzenlemelerinin ancak belli bir zorlamayla korunabilmesinden sorumlu olan iki yaygın insan özelliği vardır. İnsanların kendiliğinden işe düşkün, yatkın olmaması ve tutkuları karşısında mantığın hiçbir işe yaramaması. Bu savlara karşı ne tür itirazlar yükseleceğini biliyorum. Burada uygarlık içinde zorlamasız yapılamayacağını kanıtlayacağı söylenen kitle özelliklerinin zaten kültürel düzenlemelerde bulunan ve insanların düşmanca, kinci ve erişilmez olmasına yol açan kusurların bir sonucundan başka bir şey olmadığı söylenecektir. Sevgiyle yetişen, mantığa daha çok değer veren ve uygarlığın yararlarını erken bir yaşta gören yeni kuşaklar uygarlığa karşı farklı bir tutum geliştirecektir. Bunu kendi varlıkları olarak görecek ve korunması için iş ve içgüdüsel doyum açısından zorunlu olan özverilerde bulunmaya hazır olacaklardır. Zorlamaya ihtiyaç duymayacaklar ve liderlerinden pek farklı olmayacaklardır. Eğer bugüne kadar hiçbir kültürde bu niteliğe sahip insan kitleleri yaratılamadıysa, bunun nedeni hiçbir kültürün insanları bu yönde özellikle de çocukluktan itibaren etkileyecek düzenlemelerin henüz geliştirilmemiş olmasıdır. Doğa karşısındaki bugünkü kontrol aşamasında bu türden kültürel düzenlemeler getirilip getirilemeyeceği kuşkuludur. İhtiyaç duyulan üstün, sağlam kişilikli, soğukkanlı liderlerin nereden geleceği ve gelecek kuşakları kimlerin eğiteceği sorulabilir. Bu plan eyleme aktarılmadan önce gerekecek kaçınılmaz zorlamanın dev boyutları insanı tedirgin edebilir. Planın görkemini ve insan uygarlığının geleceği için taşıdığı öneme kuşku yok. Bu plan insanın nihai seyri ilk çocukluk döneminin yaşantılarıyla belirlenen çok çeşitli içgüdüsel yatkınlıklarla donanmış olduğu yolundaki psikolojik buluşa dayanmaktadır. Ama insanın eğitilebilme becerisindeki sınırların aynısı kültüründeki bu tür bir dönüşümün de sınırlarını çizer. Kitlelerin insan ilişkilerinin yönlendirilmesini bu kadar zorlaştıran iki tipik özelliğini ortadan kaldırmak için farklı bir kültürel ortamın sağlanıp sağlanamayacağı ve mümkünse bunun ne ölçüde yapılabileceği sorulabilir. Henüz denenmiş değil. Muhtemelen insanların belli bir yüzdesi patolojik yatkınlık veya aşırı bir içgüdüsel güç nedeniyle her zaman asosyal kalacaktır. Ama bugün uygarlığa düşman olan çoğunluğu bir azınlığa indirgemek mümkün olabilse bu bile çok şey, belki de ulaşılabilecek tek şey anlamına gelir. İncelemem için girişte belirlediğim çizgiden çok fazla saptığım izlenimini vermek istemem. Dolayısıyla bugün Avrupa ile Asya arasında uzanan büyük ülkede devam etmekte olan büyük uygarlık deneyi konusunda değerlendirme yapmayı kesinlikle düşünmediğimi açıkça ifade etmeme izin verin. Sovyet Sosyalist Devrimini kastediyor S.B. Bu deneyin pratikte uygulanabilirliği konusunda karar vermek, kullanılan yöntemlerin yararlılığını belirlemek veya planlanan ile uygulanan arasındaki kaçınılmaz uçurumun derinliğini ölçmek için gerekli özel bilgiye de beceriye de sahip değilim. Orada hazırlığı süren şey henüz tamamlanmadığı için uzun bir geçmişte temeli olan kendi uygarlığımızın bize sağladığı malzeme ile bir inceleme yapmaya elverişli değildir. 2. Farkında olmadan ekonomik alandan psikoloji alanına kaydık. Başlangıçta uygarlığın değerlerini mevcut zenginlikte ve bu zenginliğin dağılımındaki düzenlemelerde aramaya eğilimliydik. Ama her uygarlığın bir çalışma zorlamasına ve içgüdüsel vazgeçişe dayandığını ve dolayısıyla bu beklentilerden etkilenenler de uygarlığa karşı düşmanlık yarattığını anladıktan sonra uygarlığı oluşturan bireylerdeki asi ve yıkıcı ruh bütün bunları tehlikeye soktuğu için uygarlığın temelde veya sadece zenginlikten ve zenginlik kazanma araçlarıyla dağıtım düzenlemelerinden oluşamayacağı da açıklık kazandı. Zenginliğin yanı sıra uygarlığı korumaya yönelik araçlar, zorlama önlemleri ve insanları uygarlıkla uzlaştırmayı ve özveriler için telafi sağlamayı hedefleyen önlemler söz konusudur. Bu sonuncular uygarlığın ruhsal değerleri, varlıkları olarak tanımlanabilir. Terminolojik tutarlılığı korumak için bir içgüdünün doyurulmamasını engellenme, bu engellemeyi getiren düzenlemeye yasak ve bu yasağın yarattığı duruma da yoksunluk, mahrumiyet diyeceğiz. İlk adım herkesi etkileyen yoksunluklarla sadece grupları, sınıfları, hatta tekil bireyleri etkileyen yoksunluklar arasındaki bir ayrımı yapmak olacaktır. İlk türden olanlar en eskileridir. Bunları getiren yasaklarla uygarlık, kim bilir kaç bin yıl önce insanı ilkel hayvansal durumundan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu yoksunlukların hala iş başında olduğunu ve hala uygarlığa duyulan düşmanlığın çekirdeğini oluşturduğunu görmek bizi şaşırtır. Bunlardan etkilenen içgüdüsel arzular her çocukla yeniden doğar. Bu engellemeleri asosyal, toplum dışı davranışlarla tepki gösteren bir insanlar grubu, yani nevrotikler söz konusudur. Bu içgüdüsel arzular arasında ensest, yamyamlık ve öldürme içgüdüleri sayılabilir. Reddetme konusunda herkesin birleştiği arzularla uygarlığımızda göz yummak mı yoksa engellemek mi gerektiği konusunda bugün bile onca ateşli tartışmaya konu olan arzuların yan yana konması insana tuhaf gelir. Ama psikolojik açıdan bu mantıklıdır. Uygarlığın bu en eski içgüdüsel arzulara yönelik tutumu da kesinlikle tek biçimli değildir. Sadece yamyamlık evrensel düzeyde yasaklanmış ve psikanalitik olmayan görüş açısından tamamen aşılmış gibi gözüküyor. Ensest yasağının arkasındaki ensest arzularının gücünü bugün bile görebilirsiniz. Belli durumlarda adam öldürme hala uygulanan, hatta uygarlığımızca emredilen bir şeydir. Tıpkı yamyamlığın bugün kabul edilemez oluşu gibi, gelecekte kültürde kaydedilecek gelişmeler sayesinde bugün tamamen izin verilen daha başka arzular da kabul edilemez gözükebilir. Bu ilk içgüdüsel vazgeçişler, diğer bütün içgüdüsel vazgeçişler içinde önemini koruyan ruhsal bir etken içermektedir. İnsan ruhunun ilk çağlardan bu yana hiçbir gelişme kaydetmediğini, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin tersine bugün de tarihin başlangıcındakiyle aynı olduğunu söylemek doğru olmaz. Bu, ruhsal ilerlemelerden birincisine ilk elden dikkati çekebiliriz. Dışsal zorlamaların giderek içselleşmesi insan gelişiminin seyriyle paralellik gösterir. Çünkü insandaki özel bir ruhsal kurum, yani süperego, dış zorlamanın yerini alır ve bunu kendi işlevlerinin arasına katar. Bakınız Ego ve İd 1923 B ÖFD 12 3. bölüm. Ayrıca bakınız Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları 1930 A 7. ve 8. bölümler. Her çocuk bir dönüşüm süreci sergiler. Ancak bu yolla ahlaki ve toplumsal bir varlık olur. Ruhsal alanda süperegonun bu şekilde güçlenmesi en değerli kültürel varlıktır. Bu süreci yaşayan insanlar uygarlığın muhalifi olmaktan çıkıp uygarlığın taşıyıcıları durumuna geçerler. Kültürel bir birimde bu tip insanların sayısı ne kadar çok olursa kültür de o kadar sağlam olur ve dışsal zorlama önlemlerine de o kadar az ihtiyaç duyar. Bu içselleşmenin derecesi çeşitli içgüdüsel yasaklar arasında büyük ölçüde değişir. Sözünü ettiğim en eski kültürel beklentiler bağlamında nevrotiklerin oluşturduğu istenmeyen istisnaları bir yana bırakacak olursak içselleştirme büyük ölçüde başarılmış gibi gözükür. Ama diğer içgüdüsel isteklere döndüğümüz zaman durum değişir. Burada insanların çoğunluğunun kültürel yasaklara sadece dış zorlamanın baskısı altında, yani sadece zorlamanın etkisini hissettirdiği durumlarda ve bu zorlamadan korkulduğu sürece boyun eğdiklerini görmek bizi hem şaşırtır hem de düşündürür. Aynı şey uygarlığın herkes için aynı ölçüde geçerli olan ahlaki beklentileri içinde söylenebilir. İnsanın ahlaki güvenilmezliğine ilişkin deneyimlerin çoğu bu gruba girer. Cinayetten veya ensestten kaçınan ama ceza görmedikleri sürece hassizliklerinin, saldırganca dürtülerinin ve cinsel şehvetlerinin doyumundan da geri kalmayan ve yalan söyleyerek, dolandırarak, iftira atarak başkalarını yaralamakta tereddüt etmeyen sayısız uygar insan vardır. Uygarlık tarihinde bunun her zaman böyle olduğuna da kuşku yok. Toplumun sadece belli sınıfları için geçerli olan kısıtlamalara dönecek olursak, açık ve her zaman görülen bir durumla karşılaşırız. Bu ayrıcalıksız sınıfların diğerlerinin ayrıcalıklarını kıskanmaları ve kendi yoksunluklarından kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları beklenir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda söz konusu kültürde kalıcı bir hoşnutsuzluk ortaya çıkacak ve bu da tehlikeli başkaldırılara yol açabilecektir. Ama bir kültürün belli grupların doyumunun diğer ve daha büyük grupların baskı altına alınmasına bağlı olduğu bir noktanın ötesine geçememesi halinde, ki bugünkü kültürlerin tümünde durum budur, baskı altındaki insanların çalışarak var ettikleri ama zenginliğinden pek pay alamadıkları bir kültüre karşı yoğun düşmanlık duyguları geliştirmeleri anlaşılır bir şeydir. Bu koşullarda baskı altındaki insanların kültürel yasaklamaları içselleştirmeleri beklenemez. Tersine bu yasakları benimsemeye yanaşmayacaklar, kültürün kendisini yok etmeye, hatta belki de söz konusu kültürün dayandığı önermeleri alaşağı etmeye eğilim göstereceklerdir. Bu sınıfların uygarlığa besledikleri düşmanlık öylesine açıktır ki bu, daha iyi bir donanıma sahip toplum katmanlarında da daha gizli bir düşmanlığa yol açmıştır. Bu kadar çok insanını doyumsuz bırakan ve başkaldırıya iten bu uygarlığın kalıcı bir varoluşu hak etmeyeceği gibi böyle bir şansının da bulunmadığını söylemeye gerek yok. Bir uygarlığın değerini belirlerken dikkate alınan tek ruhsal zenginlik biçimi bu uygarlığın kurallarının içselleştirilme derecesi ya da popüler anlamda ortaya koyacak olursak üyelerinin ahlaki düzeyleri değildir. Buna ek olarak idealler ve sanat eserleri yani bu kaynaklardan alınabilen doyumlar biçimindeki değerler de söz konusudur. İnsanlar bir kültürün ruhsal değerleri arasında ideallerini, arkasından koşulması gereken en güzel kazanımlar olarak ortaya koyduğu şeyleri saymaya çok kolay eğilim gösterir. İlk bakışta bu idealler kültürel birimin kazanımlarını belirleyecekmiş gibi gözükür. Ama olayların gerçek akışı, ideallerin kültürün içsel yetenekleriyle dışsal koşulların birleşimiyle mümkün olan ilk kazanımlara dayandığı ve bu ilk kazanımların, başarıların daha sonra da daha ileriye götürülmesi gereken idealler olarak ortaya çıktığı görülür. Dolayısıyla ideallerin bu kültürdeki üyelere sunduğu doyum narsistik bir yapıdadır. Bu zaten başarıyla ulaşmış oldukları şeyde yatan gururlarına dayanır. Bu doyumu eksiksiz kılmak, farklı kazanımları hedefleyen ve farklı idealler geliştiren diğer kültürlerle bir karşılaştırma gerektirir. Bu farkların gücüne dayanan her kültür, kendinde diğer bütün kültürlere tepeden bakma hakkını görür. Böylece kültürel idealler en açık haliyle uluslarda görüldüğü gibi farklı kültürel birimler arasında bir çatışma ve düşmanlık kaynağına dönüşür. Kültürel idealin sağladığı narsistik doyum ayrıca kültürel birim içinde o kültüre yönelik düşmanlığa karşı mücadelede başarılı olan güçler arasında da sayılabilir. Sadece kültürün zenginliklerinin tadını çıkaran mutlu azınlık değil, baskı altındaki sınıflar da bu doyumu paylaşır. Çünkü kendi kültürü dışındaki halkları küçümseme hakkı, kendi kültür birimleri içinde yaşadıkları yoksunlukları dengeler. Borç ve askeri dikte altında ezilen bir zavallı ayak takımı olsa da o bir Roma vatandaşıdır. Diğer ulusların yönetilmesine ve yasalarının belirlenmesine katılır. Ne var ki baskı altındaki sınıfların kendilerini yöneten ve sömüren sınıfla özdeşleşmesi büyük bir bütünün sadece bir parçasıdır. Çünkü baskı altındaki sınıflar öte yandan da duygusal açıdan efendilerine bağlı olabilirler. Onlara duydukları düşmanlığa rağmen onlar da kendi ideallerini görebilirler. Temel anlamda doyurucu olan bu tür ilişkiler varlığını korumasaydı, büyük insan kitlelerindeki haklı düşmanlığa rağmen onca uygarlığın bu kadar uzun süre varlığını sürdürmesini anlamak mümkün olmazdı. Kural olarak yorucu işlerden başını kaldıramayan ve kişisel eğitimden yoksun olan kitlelerin erişimine açık olmamasına rağmen sanat da kültürel birim üyelerine farklı bir tür doyum sunar. Uzun zaman önce ortaya çıkardığımız gibi, örneğin Yaratıcı Yazarlar ve Hayal Kurma 1908 ÖFD 14. Sanat en eski ama en derinden hissedilen kültürel vazgeçişler için ikame doyumlar sunar ve bu nedenle insanın kültür yararına bulunduğu özverileri kabullenmesi yönünde başka her şeyden daha çok etkili olur. Öte yandan sanat eserleri çok değer verilen duygusal yaşantıların paylaşımı için bir fırsat yaratarak her kültürde birimin o kadar ihtiyaç duyduğu özdeşim duygularını pekiştirir ve kültürünün kazanımlarını ortaya koyup söz konusu ideallerin etkileyici bir tablosunu çizen bu sanat eserleri kişinin narsistik doyumunu da belirler. Uygarlığın ruhsal envanterinde belki de en önemli kalem olan şeye henüz değinmedik. Bu, en genel anlamıyla dini ideallerden başka bir deyişle daha sonra ele alacağımız haklı gerekçeleriyle yanılsamalardan oluşur. 3. Dini görüşlerin özgün değeri nerede yatıyor? Uygarlığın uyguladığı baskının ve gerektirdiği içgüdüsel vazgeçişlerin uygarlığa karşı yarattığı düşmanlıktan söz ettik. Yasakların kaldırıldığını bir düşünün. Dilediğin kadını kendine cinsel nesne olarak alabilirsin. Ona duyduğun aşk uğruna rakiplerini veya yoluna çıkan başka herhangi birisini gözünü kırpmadan öldürebilirsin. Başkalarının mallarını sormadan alabilirsin. Böyle bir yaşamın ne kadar muhteşem, ne kadar doyurucu olacağını bir düşünün. Elbette çok geçmeden ilk zorluğa toslarız. Başka herkes de benimle aynı arzuları beslemekte ve bana benim ona gösterdiğim saygısızlığın aynısını göstermektedir. Aslında gerçekte uygarlığın kısıtlamalarının ortadan kaldırılması sadece tek bir insana dizginsiz bir mutluluk verir. Ama o da iktidar erkini ele geçiren bir zalim, bir diktatör olacaktır. Onun bile başkalarının en azından bir kültürel emre uymalarını istemek için nedenler olacaktır. Öldürmeyeceksin. Ama uygarlığın ortadan kaldırılma çabası ne kadar nankörce, ne kadar dar görüşlüdür. Bu koşullarda doğa durumuna dönülecek, buna katlanmak ise çok daha zor olacaktır. Doğanın içgüdülerimizden kısıtlama istemediği, dilediğimiz şeyi yapmamıza izin vereceği elbette doğrudur. Ama onun da bizi kısıtlama konusunda özellikle etkili olan kendi yöntemleri vardır. Doğa bizi yok eder. Soğukkanlılıkla, amansızca, acımasızca ve belki de şimdi bize doyum veren şeylerin aracılığıyla. Doğa işte bu tehlikeler yoluyla bizi birleşmeye ve uygarlığı yaratmaya zorlamış ve gerçekten de toplumsal yaşamı mümkün kılmıştır. Çünkü uygarlığın temel görevi, gerçek varoluş nedeni, raison d'être, bizi doğaya karşı korumaktır. Uygarlığın bunu birçok açıdan hali hazırda oldukça iyi yaptığını ve çok daha iyisini yapacağı dönemlerin elbette geleceğini hepimiz biliriz. Ama kimse doğanın tamamen alt edildiği yanılsaması içinde değildir ve çok az insan doğanın bir gün tamamen insanın kontrolüne tabi olacağını umma cesaretini göstermektedir. Her türlü insan kontrolüyle dalga geçen şeyler vardır. Sarsıldığı zaman insanları ve eserlerini yerle bir edip gömen toprak, sel halinde her şeyi boğan su, önüne çıkan her şeyi yıkan fırtınalar, diğer organizmaların saldırıları olduğu ancak son zamanlarda anlaşılan hastalıklar ve son olarak henüz hiçbir çaresi bulunmayan, belki de bulunamayacak olan acı verici ölüm bilmecesi. Heybetli, acımasız ve yenilmez doğa işte bu güçleriyle karşımıza dikili verir. Uygarlık sayesinde kaçmayı öğrendiğimiz çaresizliğimizi ve zayıflığımızı bize bir kez daha hatırlatır. İnsanlığın sunabildiği az sayıda doyurucu ve yüceltici deneyimlerden birisi de büyük bir afet karşısında yapısındaki bütün çatışmaları, bütün iç zorluklarını ve düşmanlarını unutup kendini doğanın üstün gücü gibi korumak gibi büyük, ortak bir görevi tekrar hatırladığı durumlardır. Genelde insanlık için olduğu gibi birey içinde yaşama katlanmak zordur. İçinde yaşadığı uygarlık ona belli ölçülerde yoksunluk empoze eder. Uygarlığın kurallarına rağmen veya yapısındaki kusurlar nedeniyle başkaları ona acı çektirir. Buna evcilleşmeyen doğanın, o buna kader diyor, onda açtığı yaralar eklenir. Bunun onda kalıcı bir beklentisel kaygı durumu yaratacağı ve doğal narsizminde ağır bir yara açacağı düşünülebilir. Bireyin, uygarlığın ve diğer insanların onda açtığı yaralara nasıl tepki verdiğini biliyoruz. Uygarlığın düzenlemelerine karşı buna karşılık gelen bir direnme ve düşmanlık geliştirir. Peki diğer herkes olduğu kadar onu da tehdit eden doğanın kaderin üstün güçlerine karşı kendini nasıl savunur? Onu bu işten uygarlık kurtarır. Bunu herkes için aynı şekilde yapar. Bu açıdan hemen bütün uygarlıkların benzer şekilde hareket etmesi ilginçtir. Uygarlık, insanın doğaya karşı savunma işinde duraksamaz. Sadece başka yöntemler izler. Bu görev iki yönlüdür. İnsanın ağır bir yara alan öz saygısının onarılması, yaşamın ve evrenin içerdiği terörlerden arındırılması gerekir. Ayrıca güçlü pratik ilgilerin alevlendirdiği insan merakı da bir cevap bekler. Daha ilk adımda, yani doğanın insanlaştırılmasında epeyce şey kazanılır. İnsanla ilgisi olmayan güçler ve kaderler erişilmezdir. Bunlar sonsuza dek uzak kalır. Ama eğer maddenin de bizim ruhumuzda olduğu gibi alevlenen tutkuları varsa, eğer ölüm kendiliğinden bir şey değildi, şeytani bir iradenin bir şiddet eylemi ise, eğer doğada her yerde kendi toplumumuzdan bildiğimiz türden yaratıklar varsa bu durumda rahat bir nefes alabilir, bu esrarengiz dünyada kendimizi rahat hissedebilir ve ruhsal donanımımızı kullanacak anlamsız kaygılarımızla başa çıkabiliriz. Belki de hala savunmasızız ama artık çaresizce felçli değiliz, en azından tepki verebiliriz. Belki gerçekten de savunmasız değilizdir. Kendi toplumumuzda kullandığımız yöntemlerin aynısını bu yabancı süpermenlere karşı da kullanabiliriz. Onlara yemin ettirmeye, onları yatıştırmaya, kandırmaya çalışabilir ve onları bu yolla etkileyerek güçlerinin bir kısmından yoksun bırakabiliriz. Doğal bilimin yerine bu türden bir psikolojinin konulması anında bir rahatlama sağlamakla kalmaz, duruma daha iyi hakim olmaya giden bir yolu da gösterir. Çünkü bu durumda yeni bir şey yoktur. Bunun aslında gerçek devamı olduğu çocuksu bir prototipi vardır. Çünkü kişi kendini daha önce de benzer bir çaresizlik durumunda bulmuştur. Küçük bir çocuk olarak ebeveynlerinle ilişki içinde. Çocuğun onlardan, özellikle de babasından korkmak için nedenleri vardır. Yine de babanın bildiği tehlikelere karşı onu koruyacağından emindir. Dolayısıyla iki durumu birbirine benzeştirmek doğaldır. Rüya yaşamında olduğu gibi burada da arzulama kendi rolünü oynar. Uykudaki kişi onu mezara sokma tehdidinde bulunan bir ölüm sezgisine kapılabilir. Ama rüya çalışması, korkulan bu olayı bile bir arzu gidermeye dönüştürecek bir düzenleme seçmenin bir yolunu bulur. Kişi rüyasında antik bir Estrucan mezarına iner, arkeolojik merakının giderilmesinden ötürü mutlu olur. Bu Freud'un kendi rüyalarından birisidir ve rüyaların yorumunun 1900 A ÖFD 5 6 G bölümünde anlatılmıştır. Aynı şekilde kişi doğanın güçlerini de sadece kendi eşitlerinde olduğu gibi ilişki kurabileceği insanlara dönüştürmekle kalmaz ki bu söz konusu güçlerin onun üzerinde ezici etkisi için yeterli olmayacaktır. Onlara bir babanın özelliklerini de yükler. Başka bir yerde göstermeye çalıştığım gibi bakınız Totem ve Tabu 1912-13 ÖFD 14 deneme 4-6. Sadece çocukluk prototipini değil ayrıca evrimsel prototipini de izleyerek bu güçleri tanrılara dönüştürür. Zamanla doğal olaylardaki düzenlilik ve yasalara uygunluk üzerine ilk gözlemler yapılır ve böylece doğanın güçleri insanca özelliklerini kaybeder. Ama insanın çaresizliği ve bununla birlikte babasına ve tanrılara duyduğu özlem yerli yerinde kalır. Tanrılar üç yönlü görevlerini sürdürür. Tanrıların doğanın dehşetlerini savmaları, insanın kaderin acımasızlığıyla özellikle de ölümle uzlaştırmaları ve uygar yaşamın getirdiği acıları ve yoksunlukları dengelemeleri gerekir. Ama bu işlevler arasında aşamalı bir vurgu kayması söz konusudur. Doğa olaylarının iç zorunluluklar gereğince otomatik olarak ortaya çıktığı gözlenir. Doğanın efendileri tanrılardır kuşkusuz. Doğayı bu haliyle düzene sokmuşlar ve kendi haline bırakmışlardır. Ancak arada bir mucize dediğimiz durumlarda sanki eski güç alanlarından hiçbir şey kaybetmediklerini açıkça göstermek istercesine doğanın seyrine müdahale etmişlerdir. Kaderin paylaşımı konusunda insan ırkının çaresizliğine çare bulunamayacağı yolunda nahoş bir kuşku varlığını sürdürmüştür. Tanrıların başarısız olmaya en çok yatkın oldukları alan da işte bu alandır. Eğer kaderi kendileri yazdıysa bu durumda öğütlerinin anlaşılmaz olması gerekirdi. Antik çağın en yetenekli insanları Moria'nın, kaderin, tanrıların üstünde olduğu ve tanrıların da kendi kaderleri bulunduğu kanısına vardılar. Ve doğa daha çok özelleşip tanrılar doğadan daha çok uzaklaştıkça beklentiler de tanrıların üçüncü işlevine daha çok yönelmiş oldu. Yani ahlak da o kadar çok tanrıların gerçek alanı haline geldi. Artık tanrıların görevi uygarlıktaki kusurları düzeltmek, kötülükleri ortadan kaldırmak, birlikte yaşamlarında insanların birbirlerine çektirdiği acıları dindirmek ve insanların uyuma konusunda kusurlu davrandığı uygarlık kurallarına uyulmasını kontrol etmek olmuştu. Bu kuralların kendileri ilahi bir kaynağa bağlanıyordu. Bunlar insan toplumunun üstünde tutuluyor, doğaya ve evrene bağlanıyordu. Böylece insanın kendi çaresizliğini dayanılır kılma ihtiyacından kaynaklanan ve hem kendi çocukluğunun hem de insan ırkının çocukluğunun çaresizliğine ilişkin anılardan oluşan malzemelere dayanan bir dizi fikir ortaya çıktı. Bu fikirlere sahip olmanın insanı iki açıdan koruduğu açıkça görülebilir. Doğanın ve kaderin tehlikelerine karşı ve insan toplumunun kendisinden kaynaklanan tehditlere karşı. 4. kaset 1. yüzün sonu.